Ayrım 5.
Sayfa 67. Harry bunu başaramamıştı. Jude bundan sonraki gazete kupürlerine bakmak bile istemiyordu. Onları okumasa da Harry'nin tüm çabalarına rağmen olayı açığa çıkaramadığını nasıl olsa okumadan da biliyordu. Jude gazete parçalarını özenle toplayıp yeniden kutuya koydu ve yatağın altına sürdü. Eğer annesi ya da Harry geri isterlerse onların kendisinde kalmasını yeğlediğini söyleyecekti. Ancak daha sonraki yıllarda her hafta temizlik yaparken elektrik süpürgesiyle kutunun yerini biraz daha kaydıran Dolores dışında bir daha kutuya dokunan bile olmadı. 9. İçeri girip seninle biraz konuşabilir miyim? Jude'un oda kapısını hafifçe aralayan Harry nazikçe sordu. Harry ve Anna sabahın büyük bir bölümünü Anna'nın çalışma odasına kapanıp basına karşı nasıl davranacaklarını belirlemekle geçirmişlerdi. Jude ise televizyon seyretmiş, zaman zaman koridorda dolaşarak onların dışarı çıkıp çıkmadıklarını izlemişti. Sonra da odasına çekilmişti. Tuhaf bir duygu içindeydi. Orada bulunmasını anlamsız ve amaçsız buluyordu. O buraya gelmeden önce de hep böyle olmalıydı. Anna ve Harry hep yalnız. O zamana kadar Anna ve Harry onu da hep yanlarında bulundurmaya özen göstermişlerdi. O da kendini aileden biri gibi hissetmeye başlamıştı. O sabah onu unutmuş gibiydiler. Bu nedenle de kapısının çalındığını duyunca Jude belirgin bir rahatlama hissetti. Elbette içeri gel. Yatağının üzerine oturup uzaktan kumandayla müzik setinin sesini kıstı. Harry içeri girip yazı masasının sandalyesini yatağın başına çekti. Neler oluyor, her şey yolunda mı diye sordu Jude. Ne, oh evet sorun yok dedi Harry. Stratejimizi belirlemeye çalıştık yalnızca. Ama ben yine de yukarı gelip bazı ayrıntıları konuşmakta yarar olacağını düşündüm. Ne gibi ayrıntıları? Babanın öldürüldüğü akşama ilişkin. Harry'nin kapıyı çalmasıyla duyduğu rahatlama karnında korkunç bir krampa dönüştü. Jude ne söyleyeceğini bilemiyordu. Söylemedi de, yalnızca omuzlarını silkerek onayladı. Anna seninle benim konuşmamın daha doğru olacağını düşündü. Sana polis merkezindeki davranış biçiminden dolayı hala kendini çok kötü hissediyor. Bu soruşturmanın tamamen dışında kalmasının en doğrusu olacağı kanısındaki bu konuda ona hak veriyorum. Jude onayladı. Bak dinle, bu nedenle endişelenmene hiç gerek yok. Bu bir sorgulama değil. Ben de savcılık makamı görevlisi değilim. Burada yalnızca senin dostun olarak bulunuyorum. Amacım sana yardımcı olabilmek. Yani bir anlamda senin için olayları hafifletmek. Biliyorsun işte bir takım şeyleri açıklayabilmek. Anlıyorsun değil mi? Jude yeniden başıyla onayladı. Anna'nın söylediğine göre anlattığın hikayede ufak bir uyumsuzluk varmış. Sanırım dedektiflerle konuşurken kafan dağınıktı ve korkmuştun. Öyle değil mi? Harry onu onay bekleyen bakışlarla süzdü ve Jude üçüncü bir kez onayladı. Bunu ben de böyle düşündüm. Ancak Anna dedektiflerin farklı bir izlenimleri olduğunu söyledi. Onlar senin bir şeyler bildiğini ancak sakladığın kanısındalar. Hatta belki de bu olayla ilgin olabileceği. Ama yok dedi Jude hemen. Bu çok iyi, çok iyi. Ben de bunun böyle olduğunu düşündüm. Her ne kadar babamla anlaşmanın çok zor olduğunu bilsem de Tanrım onunla yıllarca ortak olarak çalıştık. Sana bundan bahsetmişti değil mi? Evet dedi Jude, bunu biliyorum. Güzel, o zaman bu konuyu hem sen hem de annen açısından bir açıklığa kavuşturmamızda yarar var. Şimdi elimizde olanlar için bana akla yakın, tutarlı bir açıklama yapabilir misin? Her şey söylediğim gibi oldu. Bu konu üzerinde uzun uzadıya düşünmüş ve boş noktaları olsa da aynı öyküde direnmesinde yarar olduğu kanısına varmıştı. Harry ona doğru eğildi. Jude, güven bana. Sana yardımcı olabilirim. Sanırım bunu başkalarına söyleyeceğimi düşündüğün için bana da açıklamaktan kaçınıyorsun, öyle değil mi? Ama bunu yapmam. Yemin ederim, zaten yeterince çile çektiniz. Hem sen hem de annen. Kısa bir ara verip Jude'u ısrarla süzdü. Bunu yapmış olmanı anlayışla karşılayabilirim dedi. Neden sonra? Biliyor musun, baban anneni de döverdi. Onun yüzünden daha fazla üzülmenizi istemiyorum. Bunun hiçbir anlamı yok. Senin mahkemeye çıkarılıp yargılanmanı istemiyorum. Bu Anna için de bir felaket olur. Bu şekilde bir tanıtım onun kariyerine ciddi şekilde zarar verebilir. Sanırım önünde daha çok parlak günler, büyük bir gelecek var. Eğer bana bu olayla ne gibi bir ilgin olduğunu açıklarsan sana yardımcı olabilirim. Sana daha fazla baskı yapılmamasını sağlar, artık kimsenin karşına bu konuyla çıkmamasını ayarlarım. Her şey sanki hiç olmamış gibi olur ve kimsenin olanlar konusunda en ufak bir bilgisi bile olmaz. Sen ve ben dışında hiç kimsenin, Emma'ya bile söylemem. Jude her şeyi yatsımaya kararlıydı ama Harry'nin konuşmasını dinlediği sırada aklına bir fikir geldi. Harry'nin koruma önerisinin yalnızca onu, Jude'u kapsadığının bilincindeydi. Eğer Harry'ye karşı dürüst davranır ve kendisinin bu konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıklarsa, Harry gerçek suçluların kurtulmalarına fırsat tanımazdı. Ancak Harry, onun da bu olaya bulaşmış olduğunu düşündüğü sürece olayı örtbas etmeye çalışacaktı. Daha sonraları her şey yoluna girince gerçeği söylemek için çok zamanı olacaktı. Eğer Harry gerçekten söylediğini yapabilecek güçte ise o zamana kadar en iyi çözüm bu olacaktı. Dedektiflerin beni rahat bırakmalarını sağlayabilir misin diye sordu Jude. Bu neredeyse bir itiraftı. Bundan kesinlikle eminim dedi Harry kısa bir aradan sonra. Ve Emma'ya bundan bahsetmeyeceksin değil mi? Şeref sözü, şeref sözü. Ve bana ayrıntıları sormayacaksın. Yalnızca gerçeği bilmeliyim. Hepsi bu dedi Harry. Jude derin bir soluk aldı. İyi o zaman. İyi mi? İyi olan ne? Sen haklısın. Harry başıyla onayladı. Bir şey daha. Polis bir şey bulabilir mi? Geçerli bir kanıt örneğin. Birinin konuşması, bir şeyler görmüş olması, ihbarda bulunması tehlikesi yok değil mi? Jude ilk anda şaşırdı ama sonra kafasında bir ışık yandı. Elbette bu olaya ilişkin olarak yapılan soruşturma gereği Harry de eğer bu olayla ilgisi varsa bile yalnız olmadığının bilincindeydi. Jude başını salladı. Bundan emin misin? Kesinlikle. Eğer suçsuz olmak beni koruyamıyorsa diye düşündü Jude. Hiçbir şeyin faydası olmaz. Harry sandalyesinin arkasına yaslanarak içini çekti. Bana karşı açık davrandığın için teşekkürler. Seni zan altından kurtarmak için ne yapabileceğime bakacağım. Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsin. Sen yalnızca onlara anlattığında diren, geri kalanı ben ayarlarım. Harry sözünü tuttu. Jude'un yalnızca bir kez daha dedektiflerle konuşması gerekti, hepsi o. Bu birkaç gün sonraydı ama sorgulama bu kez polis merkezinde değil, Emma'nın evinde yapıldı ve Harry de yanlarındaydı. Üstelik genellikle konuşmayı yönlendiren de oydu. Verwill ve Grant'la konuşmalarını bir anlamda tehdit ve övgü karışımı olarak ustaca yönetti. Orada varlığının mesleki bir niteliğinin olmadığını, yalnızca Emma'yı temsilen gelmiş olduğunu söyledi. Ancak Jude sözcüklere dökülerek açıklamasa da Harry'nin bulunduğu makamın ağırlığının orada olduğunu seziyordu. Jude hiçbir şey görmemiş diye kendinden emin bir tavırla açıklayan Harry, böylece sorgulama sırasında gerçek bu olsa bile kimsenin bu konuda en ufak bir imada bile bulunmaması gerektiğini kesinlikle belirtmiş oluyordu. Daha sonra Harry onlara suçluyu tutuklamaya yaklaşmış olup olmadıklarını sordu. Verwill gülerek bu soruyu anlamsız bulduğunu söyledi. Eğer biraz yardım alabilseler hiç kuşkusuz suçluyu yakalamaya çok daha yakın olabileceklerdi. Belki de Jude onlara bir ipucu, bir dayanak noktası verebilirdi. Maalesef hayır. Grant, Jude'a isimler saymayı ve onun da aralarından uygun bulduklarını seçmesini önerdi. Harry başını salladı. Verwill birini tutuklama aşamasına ne zaman gelebilecekleri konusunda hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Araştırmalar istedikleri gibi yürümüyordu. Kanıt yok denecek düzeydeydi. Ellerindeki tek ipucu komşunun verdiği ifadeydi ki bu onları hiçbir yere götürmüyordu. Daha sonra da şeflerinin konu basına yansıdığında bir tutuklama yapılmasını isteyen halkın baskısından çekindiğinden söz etti. Harry bu konu üzerinde biraz düşündükten sonra konuşmaya başladığında bu olasılığı önceden de değerlendirmiş olduğu anlaşılıyordu. Onlara konunun basına yansıması aşamasında yardımcı olabileceğini söyledi. Belki de her şeyi hiçbir baskı söz konusu olmayacak şekilde ayarlayabilirdi. Olanaksız diyen Verwill yine de Harry'e ona yanıldığını söylemesi için adeta yalvarırcasına bakıyordu. Harry onun umudunu boşa çıkarmadı. Konuyu halledilmiş sayın dedi ikisine ve böylece bu konu kapanmış oldu. Bu Bu cinayete ilişkin yayımlanan haberler olayı Tanrı'nın ilahi bir takdiriymiş gibi yansıttılar. Jude gazetede çıkan haberleri okudu. Hemen hepsinde babası karısını döven, çocuğunu kaçıran ve uyuşturucu ticaretine soyunan biri olarak yansıtılmaktaydı. Doğrudan söylenmemesine rağmen kurbanın bu olayda hak ettiği cezayı bulduğu ima ediliyor ve bu cinayetin sonuçta bir anne oğlun yeniden kavuşmalarını sağladığı anlatılıyordu. Haberin sonundaysa küçük bir paragrafta yürütülen soruşturmadan söz ediliyordu. Hepsi bu kadar. Bir tek makalede bile Jude'un bu konuda bir şey biliyor olabileceğine değinilmemişti. Olayın yansıtılış şekli Jude'u tüm kuşkuların dışında bırakıyordu. Gazetelere göre kötü cezasını bulmuş, iyilerin mutlu ve iyilik dolu günler yaşadığı mutlu son gerçekleşmişti. Tüm gazete haberlerinde geçen 15 yıl yalnızca radar ekranındaki ufak bir noktaymışçasına önemsenmeden olağanüstü bir aile kavuşmasından ve ailelerinin nihayet huzur dolu bir yaşama kavuşabildiğinden söz ediliyordu. Aslında gerçekte böyle görünüyordu. Özellikle de ilk günlerde. Ancak şimdi gazetelere yansıyan bu cennet uçup gitmişti. Bu öykü öğrenildikten sonra yaşantıları çok farklılaşmış, neredeyse inanılmaz bir hal almıştı. Kameramanlar, fotoğrafçılar ve haber muhabirleri evi neredeyse işgal etmişlerdi. En az zamanının büyük kısmını ya bürosunda telefon başında ya da Harry ile baş başa verip fikir alışverişi yaptıkları mutfak masasının başında geçiriyor veya muhabirlerle konuşuyordu. Bazen Jude da mutfağa iniyor, konuşmalara kulak kesiliyor ama sonuçta hep aile odasına çekiliyor ve televizyon seyrediyordu. Harry ve Emma'nın yapacak o kadar çok işleri, ayarlamaları gereken o kadar çok şey vardı ki Jude için zaman ayıramıyorlardı. Gerçi bundan dolayı özür diliyorlardı ama yine de Jude çoğu zaman yalnız kalıyordu. Emma'nın hizmetçisi Dolores gün boyunca Jude'un konuşabildiği tek kişiydi. Dolores ufak tefek toplu bir kadındı. Sürekli emir verircesine konuşuyordu. Ayakkabılarınla kanepeye uzanma, portakal suyunu çalışma masasının üstüne bırakma, ıslak havlunu banyoda yere atma. Babasıyla yaşadığı sıralarda evin her tarafına saçılmış giysileri ya da gazeteleri toplayan ya da okuldan gelince bulaşıkları yıkamak üzere lavabo başına geçen hep o olurdu. Hep bu işleri başka birinin yapmasının olağanüstü olacağını düşünmüştü. Ama hiç bunları yapmak için Dolores gibi biri gelmemişti aklına. Dolores'le birlikte evde geçirdiği ilk günün sonunda Emma'nın karşısına geçip onunla kendisi arasında seçim yapmasını isteyecek noktaya gelmişti. Ancak akşam onun hazırladığı yemekleri tadınca bu fikri değişti. Jude 15 yıl boyunca konserve ya da derin dondurucudan çıkma yiyeceklerle beslenmişti. Son birkaç günde ise yemeği genellikle restoranlardan getirmişlerdi. Dolores'in onlar için hazırladıkları özel bir şey değildi ama ev yapımıydı ve çok lezzetliydi. İlk akşamda iki dolu tabağı birden ardı ardına yedi. Neredeyse diğerlerine yiyecek bir şey kalmayacaktı. Dolores kendi kendine söylenip ertesi akşam tam iki katı yemek pişirdi. Öyle ki Jude artık dilediğince kendini artık ayağa bile kalkamayacak gibi hissedene kadar karnını doldurabilirdi. Dolores masayı toplarken Jude onun yüzünde belli belirsiz bir gülümseme olduğunun farkına vardı. Bir hafta sonra basın saldırısının zor günleri geçti. Jude bu eve taşınalı daha iki hafta bile olmamasına rağmen eski yaşantısını neredeyse unutmuştu. Ta ki bir akşam annesi ona dönüp de sorana dek, "Hangi okula gidiyordun?" Jude o anda birden bu zaman süresince o olmadan da okulda yaşamın sürdüğünün hiç aklına gelmediğini fark etti. Bütün bunlar olurken arkadaşları okula devam etmiş, okuldan kaçmış, basketbol oynamışlardı. Sonra birden onların da bütün bu olanları duymuş olduklarını düşündü. Birisi hiç kuşkusuz gazete haberlerini okumuş ve yaşam öyküsü okulun tamamına dilden dile dolaşarak yayılmıştı. "Hartford Lisesi'ne gidiyorum. Oradan memnun musun?" "İyidir," dedi Jude. "Orada çok iyi bir arkadaşım var. Adı RJ. Birçok dersimiz ortak. Bu da büyük rahatlık sağlıyor. Hartford Lisesi daha önce gittiği tüm okullardan daha çok hoşuna gidiyordu. Birincisi oraya iki aydır devam ediyordu. Ayrıca oradaki öğrencilerden hiçbiri ondan pek iyi sayılmazdı." Jude okul konusunda her zaman uğraş vermek zorunda kalmıştı. Yaşamlarını sürdürebilmek için hiçbir yerde uzun süre kalmamışlardı. Taşındıklarında ise her yeni sınıfa her defasında yeni bir seviyeden başlaması gerekmişti. Ya tamamen yeni bir konuyu işliyor oluyorlardı ve Jude onlara yetişmek için olağanüstü bir çaba harcamak zorunda kalıyordu ya da onun önceden öğrendiklerini yeniden işliyorlardı. Bu da onun bazı konuların ancak yarısını, bazılarını ise sürekli olarak tekrar tekrar öğrenmesi anlamına geliyordu ki bu durumda bazı konuları öğrenmeye ise hiç fırsatı olmuyordu. Zaman içinde de hep geri kalıyordu. Ne dersin, ne zaman yeniden okula başlayabilirsin? Jude omuzlarını silkti. Her an için gidebilirim. Bunu sormamın nedeni daha fazla izin almamın olanaksız olması. Yoksa ben de seninle daha fazla birlikte zaman geçirmek isterdim ama benim pozisyonumda bunu anlıyorsun değil mi? Elbette dedi Jude, tabii. Pazartesi günü yeniden işe başlamak zorundayım. Ama daha fazla zamana ihtiyacın varsa sen elbette ki evde kalabilirsin. Dolores gün boyu burada olacak. Pazartesi ben de okula başlarım. Ama bir özür kağıdına gerek olacak. Birkaç sınavı kaçırdım. O anda aklına RC geldi. Acaba ağabeyinin eski tarih sınavı kağıtlarını bulmayı başarmış mıydı? Eğer bunu başardıysa ve Miss Perez gerçekten de aynı testi uyguladıysa Jude'la birlikte iyi bir not alma şansı bulabilirdi. Ancak Jude, yeniden eski okuluna dönmenin söz konusu olamayacağını anlıyorsun değil mi? Artık o bölgede oturmuyorsun. Peki nereye gideceğim? Benton Akademisi'nin müdürüyle konuştum. Sen derslere dört elle sarılmayı göze aldığın takdirde giriş sınavından ve seviye tespitinden vazgeçmeye hazır. Jude bile Benton Akademisi'nin namını duymuştu. Bu West Hartford'da saygın bir özel okuldu. Hatta normal bir liseden çok bir anlamda kolejdi burası. Hartford Lisesi'nde bu konuda şakalar bile yapılıyordu. Eğer arkadaşlarından biri bir sınavda başarılı olur ya da ders çalışırken yakalanırsa, diğerleri onun üzerine atılır sorarlardı. Ne o, Benton'a gitmeye mi niyetleniyorsun? Bu okula gitme şansının olabileceği aklının köşesinden bile geçmemişti Jude'un. Oraya gidemem dedi neredeyse fısıltı tonunda. Niçin olmasın diye sordu Anna. Jude o anda annesinin o zamana kadar olan yaşantısına ilişkin hiçbir fikri olmadığını anladı. Dolayısıyla da Hartford Lisesi'nden Benton Akademi'ye geçmesinin olanaksızlığını kendiliğinden anlamasını, bu konuda bir fikri olmasını beklememek gerekiyordu. Jude bunu nasıl sözcüklere döküp açıklayabileceğini bilmiyordu. Bu nedenle yalnızca bunun için yeterince zeki değilim demekle yetindi. Niçin zeki olmadığını söylüyorsun? Tabii ki yeterince zekisin. Kimse senden pek iyi beklemiyor. Belki tamamlaman gereken büyük bir eksikliğin var ama bunun için Benton en uygun okul. Orada sana fazla ilgi gösterilip üzerinde durulur. Jude'un bunda hiç kuşkusu yoktu. Asıl sorun onun bu ilgiyi, bu özeni isteyip istemediğiydi. Okuldaki ilk gününde Jude sandalyesinde öylesine büzülüp oturmuştu ki başı sandalyenin arkalığını bile aşmıyordu. Okulda geçirdiği zamanın büyük kısmında neden bahsedildiğini bile anlamamıştı. İspanyolca dersini, ki normalde en iyi olduğu dersti, hemen hiç izleyememişti. Hartford Lisesi'nde İspanyolca öğretmenleri onlara fiilleri çektiriyordu ve bazen serüven hevesine kapıldığında ise okuma kitabından kısa diyaloglar seçip öğrencilere okutuyordu. Benton'da ise öğretmen derste doğrudan İspanyolca konuşuyordu. Arada sırada Jude bir sözcük yakalıyordu ama hepsi buydu işte. Bir ara etrafındakilerin parmakları kalktı. Çocuklar soruları yanıtlamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Jude ise o sırada öğretmenin ne sorduğunu bile anlayamamıştı. Matematik, biyoloji ve o sabah girdiği diğer derslerde de durum bu dersler İngilizce verildiği halde aynıydı. Ancak o günün de iyi olan tarafları vardı. Okul Jude için onu okulda gezdirmek ve okula alıştırmak için bir arkadaş saptamıştı. Simon adlı bu çocuk şaşılacak kadar candandı. Jude'a okulu sevdirmek ve yakın davranmak için çok çaba harcadığının farkındaydı. Ancak çok fazla sorusu olmamak konusunda uyarılmış olduğu da anlaşılıyordu. Sürekli olarak bir cümleye başlıyor ancak birden kesip konuyu değiştiriyordu. Öğlen yemeğinden önce Jude endişeye kapıldı ama sabah girdiği son dersin ardından Simon'u yine kendisini bekler buldu. Jude onunla birlikte kafeteryaya gitti ve Simon'un arkadaşlarının oturduğu bir masaya oturdu. Çocuklardan biri ona Benton'u nasıl bulduğunu sordu. Sonra birkaç dakika kimsenin konuşmadığı huzursuz edici bir sessizlik oldu. Sonuçta hepsi onun varlığına alışmış gibi görünüyorlardı. Birbirleriyle konuşmaya başladılar. Jude ise orada oturmuş yemeğini yiyor, onları dinliyordu. Simon'un arkadaşları genellikle dersler ve ödevler hakkında konuşuyorlardı. Jude bunların süper zekalı öğrenciler olduğunu düşündü. Belki bana derslerinde yardımcı olabilirler diye geçirdi içinden. Belki de Benton sandığı kadar kötü değildi. 2 hafta sonra Jude okuldaki ilk kavgasını etti. Simon ilk hafta her dersin sonunda gelip onu alıp bir sonra gireceği dersin yapıldığı sınıfa götürüyordu. Hafta sonunda Simon merakla sordu. Evet, artık okulu tanıdın mı? Jude bunu onaylayınca Simon onu yalnız bıraktı. Kendisini rahatsız etmemesi Jude için gerçekten şaşırtıcıydı. Bir sınıftan diğerine yalnız gidiyor, ancak öğlen yemeklerinde yine de Simon elini sallayarak onu kendi masalarına davet ediyordu. Diğer çocuklar artık eskisi gibi onu meraklı bakışlarla süzmüyorlardı. Simon ve arkadaşları da rahatlamış, onunla eski oturduğu çevre hakkında sohbete başlamışlardı. Jude onların şehrin varoşlarındaki yaşantıyla yakından ilgilendiklerini fark etti. Simon'un arkadaşları ondan duydukları öyküleri başkalarına anlatıyor olmalıydılar ki, kısa bir süre sonra onu tereddütle ve çekinerek de olsa masalarına davet edenlerin sayısı çoğaldı. Jude şimdiden Anna'nın haklı olduğunu görmüş ve Benton'un gerçekten farklı olduğuna inanmaya başlamıştı. Sonra 3. haftanın başında olan oldu. Öğlen yemeği için kafeteryaya gittiği sırada kilitli okul dolaplarının önünde duran bir grup erkek çocuğun önünden geçerken aralarından birinin seslendiğini duydu. Hey sen! Jude aldırmayarak yürümeye devam etti. Ama arkasından onu izleyen ayak seslerini duydu ve bir el kuvvetle kolunu tutarak çekiştirdi. Hey sana söylüyorum. Jude olduğu yerde durarak arkasına döndü. İngilizce dersindeki çocuklardan biriydi bu. Jude'un bildiği kadarıyla adı Mike. Matt ya da öyle bir şeydi. Ne istiyorsun diye sordu Jude. Ne istiyorum? Beyler ne istediğimi bilmek istiyormuş diye bağıran çocuğun bu sözleri üzerine diğerleri gülmeye başladılar. Ne istediğimi söyleyeyim. Senin gerçekte ne kadar kuvvetli olduğunu görmek istiyorum. Hepsi bu. Kenar mahalle çocuğu. Çok fazla konuşuyorsun ama sanırım hepsi boş laf bunların. Sana gününü göstermem gerek. O zaman dene bakalım dedi Jude sakin bir tonda. Çocuk bir adım ileri atıp Jude'a vurdu. Jude geriye doğru sendeledi. Tekrar kendini toparladığında Matt alay ederek el hareketleriyle onu yanına çağırıyordu. Haydi yaklaş bakalım muhallebi çocuğu, ne bekliyorsun? Jude kolunu geriye doğru salladı ve ilk yumruğu hedefine tam 12'den isabet etti.